A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Önemli konuları konuşmaya gayret ediyoruz. Bugün yine güzel bir sohbet konumuz var. Neden? Çünkü bana çok sorulmaya başlandı özellikle. Nedir? Hocam derdim büyük, midem yanıyor. Her yediğim lokma bir kabus haline gelmeye başladı. Midemde tanımlayamadığım bir rahatsızlık var. Sanki top yuttum hocam. Ya da hocam geceleyin yatıyorum, inanır mısınız akşam yemeğinde ne yediysem, çok affedersiniz, ağzımın içinde o var. Ya da hocam gün içinde inanın kalp krizi geçirmiş gibi oluyorum. Öyle bir göğüs ağrısı oluyor ki bildiğiniz gibi değil. Şimdi sonuçta bugün neyi konuşacağız? Reflü rahatsızlığını konuşacağız. Yani bizim tıptaki adıyla gastroözofagiyel reflü ya da tam Türkçe karşılığıyla mide yemek borusu da yanma rahatsızlığını konuşacağız. Önemli bir konu. Neden? Çünkü gerçekten yaşam standartlarını, yaşam konforunu bozan, beslenmeyi bozan, hatta ileride birçok daha kötü, Allah korusun, rahatsızlıklara neden olabilen bir rahatsızlığı konuşacağız. Şimdi diyeceksiniz hocam, son zamanlarda çok duyuyorum. Son yılların en sık görülen, ben o tabiri sevmem ama bazı arkadaşlar moda rahatsızlık. Hayır efendim. Hiç kimse moda hastalık, moda rahatsızlık olmaz. Bu aksi bir şikayettir. Bir semptomdur, bir bulgudur. Sık görülmesinin sebebi maalesef ne biliyor musunuz? Sık görülmesinin sebebi maalesef yeme alışkanlıklarımız, beslenme alışkanlıklarımız. Neden, ne şekilde, özellikle ne yediğimiz o kadar önemli ki reflü rahatsızlığında. O sebepten dolayı da bugünkü sohbet konumuzu tamamen bu rahatsızlığa ayırdım. Yani reflü hastalığına, yani yemek borusundaki yanma şikayetlerine ayırdım. Şimdi bu konuda tabii özellikle şunu söyleyeceğim. Birçok önerimiz olacak. Bir defa neden reflü olur onu konuşacağız. Ardından belirtileri konuşacağız. Ardından da özellikle nasıl teşhis edilir ve tedavisi nedir? Hatta şunu da konuşacağız. Fizyoterapi uzmanı olduğum için acaba reflüye hangi yiyecekler, hangi besinler iyi gelir? Ya da tam tersi, reflüyü arttıran, azdıran, tetikleyen yiyecekler nelerdir? O sebepten dolayı da lütfen reflü rahatsızlığı olan dinleyenlerimiz pür dikkat bizi dinlesinler. Evet efendim, tabii bu güzel sohbet konusunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine ve program yapıcımız Dilek Baytamur hanımefendiye teşekkürü bir borç biliyoruz. Evet, reflü rahatsızlığı gerçekten özellikle son yıllarda diyelim, çünkü biz 2000'li yıllarda özellikle reflüyü tanımaya başladık ama özellikle Amerika'da ve Avrupa'da iyi biliniyordu 1990'larda, 2000'lerde. Şimdi reflü sorunu bu kadar yaygınlaşmasının arkasında gerçekten çok büyük bir sebep var. O da nedir? Özellikle beslenme alışkanlıklarımız. Öyle kötü besleniyoruz ki midemiz neredeyse yerinden fırlayıp ya siz ne yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz bana, bu zalimliği neden yapıyorsunuz diye karşımıza gerçekten dikiliverecek. Öyle olacak. Yiyecekleri artık doğal halleriyle maalesef yemiyoruz. Yediğimiz her şey çok işlenmiş. Ev yemeklerine maalesef veda ettik. Hemen böyle bir telefona sarılıp efendim hazır yemekler sipariş ediyoruz. Efendim işte kızartmış patateslerden, işte bazı pizza türlerinden, bilmem Çin yemeklerinden falan filan. Şimdi sonuçta kaç defa, bilmem kaç defa kullanılan kızartma yağında kızartılmış tavuk istiyoruz. Yanına bilmem kaç defa kızartılmış, yağın içerisinde kızartılmış patates kızartması istiyoruz. Aslında o yağların içerisinde neler olduğunu bir bilseniz artık, ya da kaç defa kullanıldığını bilseniz artık bir daha ne patates ne bu çeşit tavuklardan istersiniz. Bu neden söylüyorum? Şimdi Bu tabii benim özellikle kanayan yaram. O sebepten dolayı reften önce bunu söylemek istiyorum. Bu rahatsızlığın artmasının en büyük sebebi beslenme alışkanlıklarımız. Beslenme alışkanlıklarımızın artmasının en büyük sebep maalesef ev yemeklerini, ev yiyeceklerini, o tarhanayı, biber dolmasını, yaprak sarmasını, ne bileyim mantıyı falan filan neyse bırakmamız. Gerçekten yani bizim kızartma yağın içerisindeki patatesten, kızartma yağın içerisindeki tavuktan bize bir fayda gelmez efendim. O kızartma yağlarını içerisinde siyah siyah karbon partikülleri belirmeye başlar. Bu maddeler görünmesin diye, karbon partikülleri görünmesin diye, patatese tavuğa yapışmasınlar diye bir de ne atarlar ya? Magnezyum içeren bir madde döküp rengini açarlar, ağartırlar. İçine bunları attığımız bir yiyecekten de mideye bir yarar gelir mi? Diğer taraftan yani yiyeceklerde, habire özellikle gaz içecekler, kolalı içecekler, gazlı özellikle içecekler, kolalı içecekler, habire yiyeceklerle beraber. Diğer taraftan tabii reflünün artmasına bir diğer önemli sebep beslenme alışkanlığı. Diğer sebep de maalesef obezite, şişmanlık arttı, göbek arttı, göbek. Kilo problemi arttı. O sebepten dolayı da karın içi basıncı arttı. Karın içi basıncının artması da ne yaptı özellikle? Özellikle göbeği büyüttü, karıncı basıncı arttı. Bu da mideye baskı yaptı. Yemek borusu da ne yaptı özellikle efendim? O bu mideden gelen yiyecekleri efendim kabul etti. Şimdi o zaman böyle bir giriş yaptıktan sonra özellikle şunu konuşalım. Reflü nedir? Reflü yemek borusu, mide sistemini ilgilenen bir rahatsızlık. Özellikle midede bulunan asit var, safra var, pankreas sıvısı var. Midede besinleri sindirebilmemiz için özellikle bu tür yapı malzemesi var. İşte bunlar normalde ne işe yarıyor? Kendisine, mideye gelen yiyecekleri parçalamaya çalışıyor. Rabbil Alemin o kadar güzel bir mucizevi bir organ yaratmış ki, daha doğrusu vücut yaratmış ki, yemek borusundan ağzımızda yiyecekleri çiğnedik, çok iyi çiğnedik, yuttuk. Yuttuktan sonra yemek borusuna geldi. Yemek borusunun peristaltik hareketleriyle bu güzelce yemek borusuyla midenin birleştiği kapıya geldi. Kapıya geldiği vakit bu kapı yiyeceği görünce hemen tank diye açılır. Açıldı, yemek borusunda yiyecek pat diye neye, mideye düştü. Ondan sonra kapak açık kalmaz. Kapak, yani kapı kapanır. Kapı kapanır ve orada işte asitlerle, pankreas sıvısıyla, safra sıvısıyla bu mideye gelen yiyecek parçalanmaya çalışır. Şimdi yemek borusundan geldi, kapı açıldı, mideye geçti. Ama midedeki içerik asla ve asla ne yapmadı efendim? Yemek borusuna kaçmaz. Neden? Çünkü yemek borusunun içini döşeyen yapı, yani doku farklı, midenin içini döşeyen doku farklı. Midenin içindeki doku aside dayanıklı ama yemek borusunu döşeyen yapı aside dayanıksız. O sebepten dolayı Rabbim demiş ki midedeki sıvı yemek borusuna geçmesin. O sebepten dolayı o kapıyı o nedenle koymuş. Ama işte o kapı bozulunca, o kapının mekanizması bozulunca ne oluyor efendim? Maalesef midedeki içerik yemek borusuna kaçmaya başlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Mehmet Hocam, siz dediniz ki midede asit var, midede safra var, pankreas sıvısı var. Peki bu mideden bu sıvılar kaçınca yemek borusuna oraya zarar vermez mi? İşte verir. En büyük korkumuz da zaten bu. Yanma, acı, özellikle tahriş uzun dönemde de maalesef orada özellikle yemek borusundaki bu tahribata bağlı olarak yemek borusunun dokusunda iltihaplanma, hatta bazen yemek borusunun kanserine zemin hazırlayan bizim Barrett hastalığı dediğimiz bir hastalık dahi oluşturabiliyor. O nedenle reflüyü küçümsemek doğru olmaz. Reflünün özellikle ve özellikle nedenini anladık ki bazı tedbirleri alabilelim. Şimdi demek ki ne oluyor? Bunlar midedeki içerik maalesef bu kapak çalışmadığı için yemek borusuna gelerek uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini koruma özelliği yok oluyor. Şimdi reflü gerçekten oldukça çok yaygın. Özellikle birçok kişi de görebiliyor, bayan erkek fark etmiyor. Ama özellikle sigara içen ve benim en büyük düşmanım sigara ve alkoldür. Sigara içen ve alkol alan insanlarda daha sık görülebilmesi nedeniyle erkek gruplarda Türkiye'de biraz daha fazla görüyoruz. Oldukça yaygın dedik. Peki bu noktada reflü ile alakalı olarak en önemli belirtileri nelerdir? Şimdi reflünün en önemli belirtisi göğüste yukarıya doğru yayılan bir yanma olur. Yani kişi özellikle göğüs kafesimiz, iman tahtısı deriz. Bu tam herkes elini, beni dinleyenler özellikle göğüs kafesinin ortasındaki o yassı kemiğe bir dokunsun. Biz ona sternum deriz. Latincesi, Türkçesi iman tahtı. Buna dokun. İşte bunun arkasında yemek borusu vardır. Bu yemek borusunun olduğu yerde bir ağrı söz konusu olur. Yanma olur. Özellikle yanma usulüne gelir. Diğer taraftan özellikle bu yanma hem bu göğüsteki ön kafeste yani iman tahtı üzerinde hem de midede, boğazda ve boyuna doğru da yayılır. Özellikle Allah bırakmayı nasip etsin kullananlara alkol, turşu, çikolata, ekşi, acı, baharatlı yiyecekler yanmayı şiddetlendiren besinlerin başına geliyor. Şimdi bazı dedim kişiler, özellikle bunu neden söylüyorum? Bu yanmayı midesinde, bu yanmayı boynunda, bu yanmayı omuzlarda, hatta sırtta ve kolda hissedebilir. O sebepten dolayı da biz bazen hastaneye hastalar ben kalp krizi geçiriyorum diye gelirler. Yani kalp ağrısından bazen o kadar şiddetli reflü şikayeti olur ki ayırt edilemez. Genellikle de hastalar bu nedenle bakmayın siz yani reflü şikayetiyle başvurmaz bazıları. Hocam ben kalp krizi geçiriyorum ya da kalp ağrısı diyerekten gelir. Demek ki en önemli belirtilerden bir tanesi göğüste yukarı doğru yayılan nedir? Yanma. Onun dışında özellikle mide ekşimesi, mide yanması, özellikle aniden başlayan, uykudan uyandıran, bu iman tahtasının olduğu seviyedeki daha çok da yatarken uyurken meydana gelen ağrı. Diğer taraftan yattığında özellikle sırt üstü yattığında ağzına özellikle bazı yiyecek artıklarının bazı özellikle sıvıların gelmesi. Diğer taraftan yine yutma güçlüğü, ses kısıklığı, yine diğer taraftan ekşi su gelmesi, kötü bir tat, kötü bir yanma meydana gelmesi, bunlar özellikle reflünün ana büyük şikayetleri. Peki bunun dışında başka neler var? Bakın çok ilginç, geçmeyen gıcık tarzı öksürük. Gerçekten son yıllarda baktığımızda özellikle inatçı, hiç geçmeyen, onca göğüs hastalıkları uzmanı, önce çocuk doktoru, onca doktor hastane, röntgen, akciğer filmi, akciğer tomografisi, solunum fonksiyon testi falan filan ne derseniz. Öksürük. Geçmiyor bir türlü. İşte geçmeyen gıcık tarzı öksürük yapar. Diğer taraftan yutma güçlüğü, yutakta takılma duygusu usulüne getirir. Karında şişkinlik. Bunu hissedip top gibi özellikle karında böyle şişkinlik hisseder ve geçmez. Sık sık affedersiz geğirmeyiz ihtiyacı. Bazen hıçkırık. Diğer taraftan midedeki içeriğin yemek borusuna kaçmasıyla çok affedersiniz ağız kokusu. Yine ses kısıklığı. Ses tellerinde kızarma, ses tellerinde polip, ses tellerinde nodül. O nedenden dolayı son 5 senedir kulak burun boğazcı arkadaşlar özellikle ses telleri muayenesinde sık sık bunu görmeye başladı. Nedir? Ses tellerinde nedir efendim? Bir kızarma. Ses tellerinde özellikle bir iltihaplanma. Ses tellerinde özellikle bir travmatize olması. Hatta bunların uzun süre devam etmesiyle ses tellerinde polip ve nodül. Bu neyi getiriyor? Bu sefer de sesin tonusu değişiyor. Sesin ayhengi değişiyor ve ses kısıklığı usulüne geliyor. Demek ki ne dedik? Özellikle tekrar söyleyelim. Geçmeyen gıcık tarzı öksürük dedik. Yutma güçlü yutakta takılma duygusu. Karında şişkinlik geğirti dedik. İman tahtı seviyesi yanma dedik. Midede ekşime yanma dedik. Hıçkırık dedik. Ağız kokusu, ses kısıklığı, ses telliğine polip nodül, ağza acı, ekşi sıvı gelmesi, diğer taraftan sık sık faranjit olma, sık sık laranjit olma, tedavi edilemeyen, sık sık tekrarlayan laranjit, faranjit atakları, boğazda dolgunluk, gıcık hissi ki kişi bunu sık sık boğaz temizleme ihtiyacı duyarsınız. Yani kişiler konuşur, eşiniz, çocuğunuz bazen, komşunuz, iş arkadaşınız, habire konuşur, habire kendini şey yapmaya başlar efendim. habire kendini bir şekilde boğazını temizleme ihtiyacı duyar. Yani 3 cümle söyler hemen yapmaya başlar. Bu meydana gelen bu boğazdaki gıcık, meydana gelen boğazdaki bu temizleme hissiyatının altında yatan sebep de reflü şikayetidir. O nedenle etrafınızda bu tür yakınlarınızdan varsa sık sık konuşurken bu şekilde şikayetleri olan ne diyeceksiniz? Ya senin reflü şikayetin olmasın. Aynen az evvel söylediğim geçmeyen inatçı öksürükte olduğu gibi. Diğer taraftan astım atakları, astım nöbetleri, tekrarlayan bazen zatürre, pnömoni rahatsızlıkları, diğer taraftan uykuda da uzun süre soluk durması. Dediğim gibi bunlar özellikle görülen belirtiler ama bunların içerisinde en sık gördüğümüz, inanın, özellikle iman tahtasındaki yanma. Ağzı özellikle gece yatarken acı su, ekşi su, yemek parçacıklarının gelmesi, ses kısıklığı, bir de özellikle inatçı öksürük en sık gördüğümüz şikayetler oluyor. Tabi bunlar yutma güçlüğü, ağrılı yutma, mide kanaması ve kilo kaybı. Tabi bunlar reflü görebiliyor ama bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabi bunları söylerken bir de Allah kimseye göstermesin, yemek borusu ve midenin sevmediğimiz hani tümöral rahatsızlıkları var. Onlarda da böyle yutma güçlüğü, ağrılı yutma, efendim kilo kaybı gibi bulgular olabiliyor. O nedenle de reflüdür bu deyip de o incelemeyi yaptırmamazlık yapmayalım. Özellikle aksi ekart edilene kadar yutma güçlüğü, ağrılı yutma, özellikle katı ve sıvı gıdalardaki yutma zorluğu, kilo kaybı ve bazen de mide kanaması bize Allah korusun kontrol ettirmeyi gerektirir. Neyi? Yemek borusu kanseri, yemek borusunun tümörü ya da midenin tümörü, midenin kanserini kontrol ettirmeyi gerektirebilir. Bunu da söyledikten sonra şunu soralım özellikle, söyleyelim daha doğrusu. Bu şeylerle şikayetler olduğu vakit ne yapalım? Şimdi bu şikayetleri olan kişiler reflüden şüphelenerek muhakkak bir hekime başvurması gerekiyor. Hekime başvuracak. Hekim tabii ki önce sorgulayacak, anamnezini alacak. Anamnezi aldıktan sonra özellikle endoskopik yöntemle ses telleri muayenesini yapar. Zaten bu muayenede ne görür? Eğer reflü varsa gırtlağın hemen arkasında görülen bir ödem, özellikle ses tellerinde bir kızarıklık, ses tellerinde bir iltihaplama görülebilir. Bu tabi bulgular reflü varlığını düşündürür. Diğer taraftan yine teşhis için kullanılan başka yöntemler, bunlardan bir tanesi mesela en değerlisi de nedir efendim? Özellikle özofagus pH monitorizasyonu diyoruz. Özellikle asit reflüsünü gösteren testtir. Yine endoskopi, yani nedir? Özel bir ucunda kopi, yani görüntüleme olan bir efendim yemek borusunu, ya ağızdan girerek yemek borusunu ve mideyi incelemek, endoskopi, halk arasında hortum deniyor ya, onu yaptırmak. Diğer tarafta 24 saatlik pH metre. Bunlar tabii özellikle nedir? En reflü tanısını koyduran ana efendim tetkikler. Ama bunların içerisinde bizim için en değerli olan İşte bu yemek borusu mide incelemesi, yani gastroözofageal endoskopi dediğimiz olay. Yani hortum olayı. Orada tamamen ne görüyoruz? Bizzat midedeki sıvının, içeriğin yemek borusuna kaçtığını görüyoruz. Bizzat yemek borusundaki bu tahribatı görebiliyoruz ve endoskopi tanısını koyuyoruz. Diğer taraftan hem endoskopi tanısını koyup hem de hem yemek borusundan hem mideden biyopsi, yani parça alınma durumu da husule gelebiliyor. Neden? Çünkü bazen bunların altında yatan, bazen Helicobacter pylori dediğimiz bir bakteri olabiliyor. Bazen Allah korusun bunların zemininde yemek borusuna habire asitli gıda, asitli sıvı geldikçe ne olabiliyor? Yemek borusunda koroziv, yani yakıcı bazı hücresel değişiklikler olabiliyor. Allah korusun tümöre, kanseri yol açabiliyor. İşte biyopsinin de efendim öyle bir pozitif bize tanısal desteği oluyor. Şimdi reflü ile alakalı olarak şunu söyleyelim. Reflü her insanda olabilir mi? Şimdi reflü fizyolojik sınırlarda olabilir. Nedir? Özellikle de bazı insanlarda herhangi bir semptomu, herhangi bir yemek borusunda efendim şikayet olmadan sağlıklı kişilerde de çok az yemek sonrası ortaya çıkan fizyolojik sınırlarda bir reflü olabilir. Ama bunun artması gerçekten ciddi sıkıntılar vermeye başlar, ciddi şikayetler yapar. Peki olsun hocam, ne olacak? Yani reflü olursa olsun ben bu şikayet, yani yanmaya da razıyım, ses kısıklığına razıyım, öksürüğe de razıyım, işte efendim ses tellerinde kısıklığa razıyım diye böyle bir şey deme şansına da sahip değiliz. Neden? Çünkü reflü kadınlarda, erkeklerde, çocuklarda her yaş grubunda görülüyor ve reflü devam ettiği sürece özellikle bazı sıkıntılara yol açıyor sağlık sorunlarına. Nedir? En başta büyüme gelişme geriliği yapıyor çocuklarda. Diğer taraftan akciğere, daha doğrusu mideden yemek borusuna, özellikle de yemek borusundan nefes borusu kanalıyla bronşlara, yani akciğere sıvı kaçmasıyla zatüreye, pnömoniye. Diğer taraftan sık sık laranjit, faranjit, bronşit, astım gibi solunum yolu hastalıkları neden olmasından dolayı. Diğer taraftan habire midedeki içeriğin yemek borusunu tahriş etmesinden dolayı yemek borusuna iltihaplanma, özofajiti. Diğer taraftan habire bu bölgeyi tahriş eden asitten dolayı ne yapıyor? Özellikle o bölgede bir daralma usulü getiriyor. Yine midenin bir kısmını da daraltıyor. Peptik darlığa neden oluyor. Diğer taraftan sindirim kanalının kanamasına neden olabiliyor. Habire kanamaya bağlı olarak kansızlık meydana gelebiliyor. En önemli konuyu söyleyeceğiz. Midedeki içeriğin yemek borusunun tahriş etmesinden dolayı uzun dönemde orada dokuda hücresel değişiklikler yaparak, o bölgedeki hücrelerin yapısını değiştirerek maalesef tümör, kanser olgusuna sebep verebiliyor. En büyük korkumuz o. Yani reflü tedavi edilmezse, ki birazdan tedavisini anlatacağız, maalesef ne olabilir? Efendim, kansere kadar yol açan bir durum olabilir. Şimdi beni dinleyenler şunu söyleyecekler. Hocam bende reflü var mı? Nereden bileceğim? Şimdi bunlar için size 4 tane soru soracağım. Eğer bunlardan 3'üne evet derseniz sizde de muhtemelen reflü sorunu olabilir. Bunlardan bir tanesi. Midenizin üstünde, yani göbek deliğinizin yukarısında, göğüs kafesinizin bittiği yerde bir ağrı, bir yanma, bir ekşime, bir kaynama ya da bir spazm hissediyor musunuz? Birinci soru bu. İkincisi, zaman zaman, özellikle yattığınızda uyumaya yakın bir kısım zamanda ağzınıza acı, ekşi ya da tuzlu bir sıvının gelip gelmediği, yani böyle bir şey hissediyor musunuz? Diğer taraftan bu durum sık sık tekrarlıyor mu? Özellikle ağzınıza gelen sıvının içerisinde yemek artıkları var mı? Nedir? Akşam yemekte pilav yedim. Efendim, gece yatınız pat diye pirinç taneleri ağzınıza geldi. Ya da bilmem ne yediniz, tavuk yediniz, pat diye gece yatarken ağzınıza tavuk geldi. Bunlar geliyor mu? Özellikle bazen öyle olur ki ilk defa reflü şikayeti ile karşı karşıya kalanlar korkarlar. Yataktan fırlarlar. Düşünseniz akşam yemek yemişsiniz 7'de, 8'de. Gece 10'da, 11'de, 12'de yatıyorsunuz. Sırt üstü yatıyorsunuz. Pat diye akşamleyin yediğiniz yemekte yediğiniz balık ağzınıza geliyor gibi gibi. Ve korkulur, korkulur. Çünkü başına gelmemiş şimdiye kadar. Diğer taraftan üçüncüsü, günün herhangi bir saatinde, özellikle de geceleri inatçı bir öksürük nöbeti başlıyor mu? Bir dördüncüsü de, tekrarlayan ses kısıklığı probleminiz var mı? Özellikle de gittiğiniz kulak burun boğazcı arkadaş sizin ses tellerinize bir kızarıklık, bir ödem, bir şişme, bir tahriş gördüm. Yani sonuçta bu 4 ana şikayetten 3'üne evet diyorsanız sizin hiçbir tetkik yaptırmadan net olarak söyleyebiliriz ki bir reflü şikayetiniz var demektir. Şimdi bu noktada tabii biz nasıl bir tedavi yapıyoruz? Bir defa şunu söyleyelim, bu çok önemli. Biz reflü rahatsızlığında özellikle de yaşam konforunu önemli ölçüde azalttığı için biz tedavi bir önce başlarız. Buradaki en önemli olay da medikal tedavi, ilaç tedavisi. Neden? Hem semptomlar giderilsin, hem de reflünün yol açtığı komplikasyonlar önlensin diyerekten. O sebepten dolayı 3 yolla gidiyoruz. Bir tanesi özellikle ilaç tedavisi. İkincisi alınacak önlemler. Üçüncüsü de özellikle eğer son safhalara, yani çok şiddetli reflüyse cerrahi tedavi kadar gidiyor. Şimdi bunlardan özellikle şunu söyleyelim. İlaç tedavisi. İlaç tedavisi ne yapıyoruz? Şimdi olayımız neydi? Midedeki içerik yemek borusuna kaçıyordu, değil mi? İkinci problem neydi? Buradaki yemek borusuyla midenin birleştiği yerdeki kapı Normalde yemek borusundan mideye açılması gerekiyordu. Mideden yemek borusuna kapanması gerekiyordu. Şimdi demek ki olayımız midedeki asit kaçıyor yemek borusuna, bir de kapak iyi çalışıyor. O zaman ilaç tedavisinin özü bu işte. Ne yapıyoruz? Madem mide asidi yemek borusuna kaçıyor, o zaman midedeki asidi düşürelim. Peki midedeki asidi nasıl düşürebiliriz? İşte bizim antasitlerimiz vardır. H2 reseptör blokürlerimiz vardır. Son zamanlarda çok kullanmaya başladık. Biz onlara proton pompa simitörleri diyoruz. Bu ilaçları kullanıyoruz. İsimlerini söylesem her ailede bir kişi kullanır mesela. Hocam ben de kullanıyorum diyeceksiniz. Demek ki bunlar ne yapıyor? Midedeki asit seviyesini düşürerek etki gösteriyor. Peki tedavi ediyor mu? Hayır, bunlar sadece semptomun gelişmesini engelliyor. Bu kullandığımız antasitler, H2 blokürleri ve proton pompa simitörleri. Bir deneyimiz var. Demek ki bunu asit engelliyor. Bir de bu kapının çalışmasını düzenli ilaçlarımız vardı. Bunlar da özellikle kapının mideden yemek borusuna doğru açılmasını engellemeye çalışan bir ilaç tedavisi. Şimdi bunlar demek ki etkili. Peki bu noktada bu tedavi uzun süre kullanıyor. Maalesef kullanıyoruz. Yani bazen 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl bu ilaçları kullananlar var. Gerçekten hastaların ancak yani %30 ömür boyu bu ilaçları kullanıyor. Ama bu ilaçların yan etkileri var mı? Var. Özellikle proton pompa simitörü ne yapıyor efendim? Özellikle B12 vitamin eksikliğine etkisi yapıyor. Bunun dışındaki olayımız nedir? Basit yaşamsal önlemleri alacağız. Nedir mesela? Bunlardan önemlisi de rafine ürünleri, unlu, şekerli besinleri azaltacağız. Kızartmaları en aza indireceğiz, mümkünse sıfırlayacağız. Fast food yiyeceklere yemek değil, dokunmayacağız bile. Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak duracağız. Akşam yemeğini 8'den önce muhakkak yiyeceğiz. Hafif bir öğün olmasına özen göstereceğiz. Bol ve sık su içeceğiz. Diyetimizde muhakkak probiyotik dediğimiz ev yapımı yoğurt ve kefir olacak. Mümkünse lütfen portakal suyu, domates suyu, limon, limonata, greyfurt suyuna dikkat edeceğiz. Bu içecekler maalesef ne yapıyor efendim? Reflüyü azdırıyor. Yine özellikle çikolata, özellikle kahve ve yağlı yiyeceklere özellikle dikkat edeceğiz. Çiğ kuru soğan, kızarmış patates, kepekli yiyeceklerin reflüyü tetiklediğini unutmayacağız. Çay, kahve ve çikolata arttırdığı için onlara dikkat edeceğiz. Zaten ben düşmanım, iyice bu konuda da zaten hastalarıma söylüyorum. Sigara ve alkolden fersah fersah uzak duracağız. Baharatlı yiyecekleri sınırlayacağız. Onun dışında neler yapacağız? Efendim, yiyecekleri yavaş yavaş yiyip iyi çiğneyeceğiz. Yemekten en az 200 saat sonra yatağa gireceğiz. Çok sıcak, çok soğuk yemeyeceğiz. Stresten uzak duracağız. Dar ve beli sıkan kıyafetler, giysiler giymeyeceğiz. Diğer taraftan az miktarda ama sık düzenli yemek yiyeceğiz. Yatarken vücudun üst kısmı başın yukarıda olması yararlıdır. Başımızın altına yastık koyacağız. Özellikle de bazı ilaçların reflüyü arttırdığını bileceğiz, en başta ağrı kesiciler. Yemekten sonra fazla hareketten kaşınacağız ve dik duracağız. Aşırı kilo almayacağız reflüyü azdırdığı için. Özellikle de yerken sıvı alımı azaltacağız. Sıvı besini öğün aralarında alacağız. İstirahatten 4 saat önce fazla miktarda çok yağlı besinlerden de kaçınacağız. Bunlarla alacağım. Peki bunlar içerisinde en önemli olan yatarken başımızın altına yastık koymak. Diğer taraftan dar kıyafetler giymemek. Efendim kiloya çok dikkat edeceğiz. Tabii bir de özellikle yağlı yiyecekler, kahve, efendim sigara zaten içmeyin, alkol zaten kullanmayın. Greyfurt, domates suyu gibi bazı içeceklerden de uzak duracağız. Bunlar da bizim için çok önemli. Şimdi reflü ile alakalı olarak efendim özellikle iyi gelen oluşuma lifli gıdalar. Domates dışındaki sebzeler, bitkisel proteinler reflüye iyi gelir. Ama özellikle reflüyü arttıran, azdıran yiyecekler de yağlı gıdalar, çikolata dedik, kahve dedik, domates, çiğ sarımsak, çiğ soğan, baharatlı yiyecekler. Bakın çok ilginç, nane mideye iyi gelir ama reflüyü azdırır. Nane, bunlar da özellikle efendim ne yapar? Reflüyü azdırır. İşte portakal suyu, limon suyu, greyfurt, kızıcık suyu, domates, kızartma gıdalar, yağlı et, yağlı kıyma, çiğ soğan, kızartma, her türlü patatesinden, tavuktan, özellikle Bunlar da cipsler mesela, özellikle koruyucu içeren konserve gıdalar, tüm gaz içecekler, aşırı içilmek şartı çay, bunlar da reflüyü azdırır diyoruz efendim. Evet efendim, bu akşam sohbetimize çok sık gördüğümüz ve gerçekten yaşam konforunu bozan bir rahatsızlık konuşmaya gayret ettik. Reflü rahatsızlığını efendim, inşallah bir sonraki hafta yeni bir sağlık sohbetin yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun efendim.
A'dan Z'ye sağlık.